Ayrım 8. Paul Robeson. Virginia Hamilton biyografi. Sayfa 85. 7. Eylül 1930'daki dönüşün nedenlerinden biri de Broadway için çevrilen ve çok da mükemmel olmayan John Henry'de Paul'ün büyük siyah işçiyi canlandıracak olmasıydı. Çalışmalar Ekim'de başlayacaktı. Eve dönmekten mutluydular. 555 H Camp Avenue'de Harlem'in kayda değer manzarasına sahip bir daireye yerleştiler. Essie'nin annesi ve küçük Polly de geri döndü. Polly Ethical Culture School'a başladı. Basın sürekli Paul'ün neden dönmüş olduğunu sorguluyordu. Paul onlara değişimden söz etti. Roosevelt'in New Deal programı ile getirmiş olduğu sosyal reformlar Paul'ü Beyaz Saray'da siyahları anlayan bir başkanın oturduğu konusunda ikna etmişti. Paul pek çok ülkede yaşamış, seyahat etmiş, konserler vermiş ve dünyada tek baskı gören siyahlar olmadığını görmüştü. İspanya iç savaşı tüm dünyayı şoke etmiş, baskı gören İspanyol işçilere dikkati çekmişti. Paul, İngiliz işçi sınıfı ile ilişkilerini sıkı tutmuş, Yahudi sığınmacıların Nazi kabusundan çektiği sıkıntıyı öğrenmişti. Paul, siyah Amerikan folk şarkılarını söylediği zaman bu insanlar da yürekten karşılık veriyordu. Paul, eve baskı gören insanların temsilcisi olarak dönmüştü. Amerikan konser sahnelerine dönüşü ileriki yıllarda başarıyı getirebilir ve popülaritesi yüksek kalabilirdi. Ülkeyi yardım amaçlı konserlerle baştan başa dolaşabilirdi. Repertuarı politik olduğu kadar yöresel olarak da genişlemişti. Rus ve İngiliz şarkıları, Gershwin'den I Got Plenty of Nothing ve It Ain't Necessarily So, inanılmaz güç ve samimiyetle söylediği ve dinleyenleri ağlatan İspanyol Cumhuriyet şarkısı Los Cuatros Generales bunlardan bazılarıydı. Paul her zaman olduğu gibi birbirinden ayrılmış seyirciye söylemeyi reddediyordu. Paul'ün dönüşünden kısa süre sonra CBS'te pazar günleri Bee Meredith'in sunduğu Mutluluk Çabaları isimli bir program başlar. Programın prodüktörü olan Norman Corwin, John Latouche tarafından yazılmış ve Earl Robinson tarafından bestelenmiş bir yurtseverlik şiirini gündeme getirir. Adını Amerikalıların Baladı koyar. Amacı şarkıyı bu programda kullanmak ve Paul Robeson'ın söylemesini sağlamaktır. Pazar günleri senfoni dinlemeyi seven radyo dinleyicileri için Amerika'ya yeni dönmüş olan Bay Robeson'ı dinleyecek olmak sevindirici olur. Arkalarına rahatça yaslanır ve 11 dakika boyunca Amerikan korosunun eşliğinde Paul'ün bariton sesini dinlerler. Beyaz derisiyle kimse özgür olamaz, siyah kardeşi esaret altındayken. Ülkemiz güçlü, ülkemiz genç ve onun en güzel şarkıları henüz söylenmedi. Biz onun ovalarından ve dağlarından doğduk. Kandırmadan, bağırmadan, öldürmeden, linç etmeden, dırıltıdan, milliyetçi bağırışlardan uzak, belirsizlikten, şüpheden uzak, düzenbazlıktan uzak, tekrar gelecek, bizim marşımız tekrar gelecek. Hiçbir şarkı gibi sade, vadilerimiz kadar derin, dağlarımız kadar yüksek, söyleyen insanlar kadar güçlü. Earl Robinson ve John Latouche, Ballad for Americans, RCA Victor Recording, söyleyen Paul Robeson ve American People Korosu, 1939, alıntı Time Dergisi, 20 Kasım 1939, sayfa 58-59. Radyodaki 600 dinleyici beğenilerini bağırarak ve ayaklarıyla tempo tutarak gösterdiler. Time, seyirci fırtınasının alkışlarla oldukça uzun sürdüğünü yazacaktır. Time devam eder. Sonraki yarım saatte 150 telefon görüşmesi CBS'in hatlarını kilitlemiş. Hollywood hatları 2 saat için karışmıştı. Sonraki günlerde yüzlerce mektup, söz, müzik, plak talebinde bulunuldu. Ballad of Americans sıradan bir yurtsever şarkısı değildi. Tüm insanları birleştirmişti ve ülkedeki en popüler şarkı oldu. Kimsin sen? Ben hiç kimse olan herkesim. Ve herkes olan hiç kimse. Sen Amerikalı mısın? Ben Amerikalı mıyım? Ben bir İrlandalıyım, Zenciyim, Yahudiyim, İtalyanım, Fransızım ve İngilizim, İspanyolum, Rusum, Çinliyim, Polonyalı, İskoç, Macar, Litvanyalı, İsveçli, Fin, Kanadalıyım, Yunanım, Türküm ve Çekim. Şarkıyı söyleyen doğru kişiydi. Bir siyahtı. Karanlık ve kıyametin üstesinden gelmiş gücün sembolü olan Paul Robeson'dı. Şarkı doğru zamanda söylenmişti. Roosevelt'in dış politikada tarafsızlığı bırakıp Hitler'in üzerine gitmeye karar verdiği ve en çok birliğe, güvene ihtiyaç duyduğu bir zamanda Ballad of Americans söylenmeye başlamıştı. Şarkı her yerde ve herkeste söylendi, konserlerde, plaklarda. 2,5 yıl içinde Amerikan korosu şarkıyı 113 defa yorumladı. Paul bir 45'lik yaptı ve tüm ülkede onu tanımayan kalmadı. Kendi insanından büyük bir sevgi ve popülarite gördü ve bu statüye çıkan ilk siyah oldu. Basın pek çok konuda görüşlerini alarak Paul'ü göz önünde bulundurdu. Paul'ün Almanya ve Rusya hakkındaki fikirleri merak konusuydu. İkinci Dünya Savaşı 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle patlak verdi. 1 milyondan fazla asker, tank birlikleri ve sağlam bir hava gücüyle Hitler Almanyası Polonya'nın batısını bir ay içinde işgal ve ilhak etmiş, 3. Reich kurulmuştu. Hitler ve Stalin'in yaptıkları saldırmazlık anlaşmasının açığa çıktığı zaman tüm dünyayı şoke edecek olan gizli hükümleri uyarınca Sovyetler Birliği de Polonya'nın doğusunu işgal etti ve böylece iki ülke komşu oldular. Hitler iki cephede savaşmaktan kurtuldu, Stalin de ordusunu toparlayacak zamanı kavuştu. Alman Nazizmi ve Sovyet Komünizminin bu gizli birliği açığa çıktığı zamansa dünya şaşkına dönmüş, Amerikalıların Sovyetler Birliği'ne karşı sempatisi de yok olmuştu. Dahası Sovyetler Birliği Baltık ülkeleri üzerinde askeri bir taban oluşturdu. Sadece Finlandiya askeri haklar vermeyi reddetti ama Leningrad sınıra çok yakındı ve Sovyet etkisi hissedilmekteydi. Nitekim Sovyetler Birliği Kasım 1939'da saldırıya geçti ve Mart 1940'da Finlandiya teslim oldu. Sovyetlerin Finlandiya'ya saldırısı Batı demokrasilerini endişelendirir. İngiltere ve Fransa Finlandiya'ya yardım gönderirler ve Sovyet-Rusya Milletler Meclisi'nden uzaklaştırılır. İdeolojik farklılıklara aşina olan Batı dünyası Hitler-Stalin paktının güç politikasını kaldıramamıştır. 1939 yazı boyunca Fransa ve İngiltere ile Almanya karşıtı ittifak kurmaya çalışmış olan Sovyet-Rusya ise eninde sonunda Hitler'e karşı tek başına savaş vermek zorunda kalacağını hisseder ve gizli olarak hazırlıklarını sürdürür. Çünkü Sovyetlere göre İngiltere ve Fransa kendisini herhangi bir Nazi saldırısına karşı kullanacaktır. Böylece ve sonunda onlardan ayrılır, Almanya ile de paktı imzalar. Faşist diktatörlerin yükselişiyle ABD'deki liberal güçler Popüler Front'un komünist yanına destek verdiler. Komintern bu dönemde üyelerinin sosyalistlere katılması ve faşizmle savaşta liberallere yardım etmesiyle pasifize oldu. Finlandiya saldırısı ise liberallerin kendilerini aldatılmış hissetmelerine yol açtı. Paul Sovyet saldırısı hakkındaki fikirleri sorulduğunda sessiz kalamadı. İyi bir liberaldi. Her zaman doğru bildiğini söylemişti. Rusya'nın Finlandiya'ya saldırısı konusunda gazeteleri yargılamadan edemedi. Kendi deneyimleri güvenilmez olduklarını göstermişti. Eğer haber doğru ise Finlandiya mutlaka bir şey yapmış olmalıydı. İspanya'da faşizme karşı savaşan Ruslar tanımıştı ve şimdi SSCB'nin faşizme döndüğüne inanamazdı. Gerçek sorumsuz gazetecilerce çarptırılmış olmalıydı. Çarpıtma, karmaşık bir olayı basite indirgemekten başka bir şey değildi. Sovyet Rusya Finlandiya'ya saldırmıştı ama bu basit bir işgalden öte müttefikleri Almanya'ya karşı zayıflatma ve bir çeşit kendini korumaydı. Bu konu Paul'ün görüşlerinin liberal Amerikan sosyalistlerinden, sol kanat muhalefetten ve siyahlardan ayrıldığı ilk örnek olacaktı ama son örnek değildi. Herbert Hoover Fonu, New York'ta bir temsil vererek baskı görmüş Finli insanlar için yardım toplamak amacındaydı. Paul'den de temsilde yer almasını istediler ama Paul reddetti. Amerikan basını ise Paul'e karşı olumsuz yaklaştı. Paul Robson'ın doğduğu topraklara sırtını döndüğünü vurguladı. Associated Press şöyle yazacaktır: son 10 yıldır İngiltere'de yaşayan, oğlu Moskova'da okuyan Robson, komünist olmadığını söyledi. Edwin P. Hoyt, Paul Robson, The American Othello, The World Publishing Company, 1967, sayfa 106. Komünizm sorusu Paul için öncelikli değildi. Bir insan komünist olmadan da Sovyet sempatizanı olabilirdi. Pek çok kişi bunu yapıyordu ve yapmıştı. Sadece Finlandiya'nın işgali yüzünden konu alevlendirilmiş, tekrar tekrar da alevlendirilecekti. Finlandiya'nın işgali zamanla akıldan silindi. Bu konu Paul ile ilişkilendirilse bile son derece popüler, yoğun ve kabiliyetli bir adamın bir seferlik yanılgısı olarak düşünüldü ve öteye geçilmedi. Oysa Paul değişmişti ve artık daha az gülüyordu. Dünyada, Avrupa'da ve evinde olan sorunlar tüm ağırlıklarıyla üzerine geliyordu. Ne zaman dışarı çıkacak olsa gazeteciler kuşatıyor, hayranlarının tezahüratına uğruyor ya da bir kamu açıklamasına zorlanıyordu. Ama kendi içinde muhtemelen daha yalnızdı. Kalabalıkta tanıdık bir yüze rastlasa onu çok eski bir dost gibi selamlıyordu. Ocak ayının başlarında Paul, tiyatro olarak hiçbir sihir taşımayan John Henry ile Broadway'de sahne aldı. Kritiklere göre oyun karmaşık ama Paul mükemmeldi. oyun sadece 5 kez sahnelendi ve neredeyse 100 bin dolar zarar etti. Ama oyunun başarısızlığı Paul'ün önünü tıkamadı. Lawrence Brown ile turneye çıkacak, güneydeki siyah okullarda konserler verecekti. İzleyiciler giderek artmaktadır ve 23 Haziran 1941'de New York Levittown Stadyumunda verdiği konserde Ballet of Americans ile 13 bin kişilik en büyük izleyiciye ulaşır. Spot ışıklarında harika görünen Paul, ününün zirvesindeydi. Artistik gücü izleyenleri büyülemekteydi. Ve hala adını geniş işçi birlikleri ve örgütleriyle birleştirerek kendi insanına yardım etmeyi ummaktaydı. Stadyum konserinden bir gün önce Sovyetler Birliği'nin gizlice hazırladığı bir olay gelişir. Hitler, Sovyet Rusya ile yaptığı paktı bozar ve hayatının hatasını yaparak Sovyetleri işgale kalkar. 1943'te Sovyetler Birliği Stalingrad Savaşı'nı kazanacaktır ama Amerika'nın tüm savaş boyunca kaybedecek olduğu kadar askerin ölmesi pahasına. Artık işgal altındaki Fransa, savaş halindeki İngiltere ve doğuda ona karşı koyacak olan Sovyetler Birliği Almanya'ya karşı müttefiktir. Roosevelt savaş yardımlarının müttefiklere kira veya hibe olarak verileceğini açıklar. Henüz savaş halinde olmamakla birlikte ABD kendisini buna hazırlamış, ordusunu, deniz gücünü tamamlamıştır. Güney Amerikalı ülkelerin yardımıyla Amerikalıları savunmayı planlamakta ve böylece İzlanda ve Grönland'daki oluşumunu güvence altına almaktadır. Sovyetler Birliği'ne yapılan Alman saldırısı ile savaş daha da ölümcül bir hal alır ve ABD'de Sovyet sempatisi tekrar gelişir. Böylece Paul'ün Rus sevgisi normal karşılanmaya başladı. Paul ve Essi insanların Sovyetler Birliği hakkında bilgi edinebileceklerini düşünüyordu. Nitekim Paul'ün Rus sempatisi ve Rusça konuşabiliyor olması onu konuşmaların aranılan ismi haline getirdi. Birleşmiş Antifaşist Göçmenler Komitesi, Çin'e Yardım Komitesi ve Afrika İşleri Konseyi gibi başkanlıkla yaptığı kuruluşlara katıldı. Bir süre sonra Paul ve Essi kırsal alana yerleşmeye karar verdiler. Çünkü Paul profesyonel yükümlülüklerini daha fazla taşıyamamaktaydı. Bu arada Paul'i teknik yüksekokula devam etmektedir ve Essi Connecticut'ta büyük bir ev satın alır. Paul'e sükunet, Paul'e özgürlük alanı sağlayacak bir ev. Beach olarak anılan yeri beğenmişlerdi ama Paul tenis kortları, yüzme havuzu ve bilardo salonuna kolay alışacak gibi değildi. Essi ise burada antropoloji çalışmalarına devam edebilir ve Hartford seminerine katılabilirdi. Temmuz ayında Paul, Ulusal Denizcilik Birliği'nin onur üyeliğine getirildi. Birlik geniş bir siyah üye topluluğuna sahipti ve Amerika'daki en organize birlikti. Paul burada 10 şarkı söyledi ve yaptığı konuşmada SSCB'yi kastederek sonunda faşizmin bir güç tarafından alt edilmesine çok sevindiğini ve bu yüzden çok iyimser olduğunu belirtti. Daha sonra da ABD'nin tüm silahlı gücü ile mümkün olan yardımı vermesi gerektiğini söyledi. Paul son zamanlarda kendisini sivil özgürlük liderleri olarak adlandırılan sol kanat ile yakın ilişkide buldu. 1941 Eylül'ü boyunca Amerikan Komünist Partisi'nin lideri olan Earl Browder'ın serbest bırakılması için Yurttaşlar Komitesi ile çalıştı. Bay Browder savaş karşıtı aktiviteleri yüzünden hapse girmişti ve Paul kendi payına Madison Meydanı'nda 20 bin kişiye bir konser verdi ve konuşma yaptı. Ekim'de Alman denizaltısının saldırısı ve Japonların Pearl Harbor baskını ile Amerikan Kongresi Japonya'ya savaş ilan etti. 11 Aralık'ta İtalya ve Almanya ABD'ye savaş açtı. Amerika Birleşik Devletleri de karşılık verdi ve böylece savaşa dahil oldu. Savaşın başını çekmeye başladı ve cephede kapitalist ABD ve komünist SSCB daha da yakınlaştı. Dahası iyi ırksal ilişkiler ulusal birlik için gerekli hale gelmişti. Irkçılık artık beğenilen bir tutum değildi, en azından kuzeyde. Magazin, kitap ve süreli yayınlarda siyah hayat daha fazla gösterilmeye başladı. O yılın başlarında siyah liderlerin baskısıyla Roosevelt siyahların haklarını koruyan bir düzenleme getirdi. Bu düzenleme, tüm fabrika ve tarım alanlarında ayrımcılığı yasaklayan Emancipation Proclamation Order'dan sonra türünün ilk örneğiydi. Geçmişte olduğu gibi toplum yine risk altındaydı ve siyahlara bazı haklar ve biraz özgürlük tanınmıştı. Bununla birlikte Roosevelt'in düzenlemesini silahlı güçlerde ayrımcılığın cezalandırılmasına kadar genişletmemesi dikkat çekiciydi. Ordu içinde siyahlar tamamen ayrı bölük ve bölümlerdeydi. Silah üretiminde ise siyahlar beyazlar ile birlikte çalışmaktaydı. Düzenlemelere rağmen siyahların sivil haklarına karşı şiddet devam ediyordu ve bu yüzden Paul tüm enerjisini Frontier Films tarafından yapılan Ana Toprak isimli filme vermişti. Film, Amerika'nın kendi içindeki baskı ve Ku Klux Klan gibi gruplara karşı verdiği özgürlük savaşını konu alıyordu. Paul, Senato'nun bulgusu olan Güney devletlerindeki ayrımcılık üzerine konuşuyor ve şarkı söylüyordu. Bir yıl sonra 1942 sonbaharında Teksas'tan Demokrat Senatör Martin Dies, Kongre'ye anti-Amerikan bulduğu isim ve kuruluşların bir listesini sundu. Bu isim ve kuruluşlar komünist idi ve aralarında Paul ve Frontier Films de yer alıyordu. Martin Dies, Robert Marshall fonunu komünist film ana toprağın çekimleri için $6,000 vermekle suçladı. Fon ise genellikle Güney devletlerinde ırksal ilişkileri amaçlamış organizasyonlara yardım etmekteydi. Martin Dies daha da ileri gitti ve filmin siyah yazar Richard Wright'ın kitabı Öz Evlat üzerine kurulduğunu söyledi. Yine Paul ve Wright Komünist Parti üyesiydi. Dies, Paul'ü komünist olmakla suçlayan ilk kişi oldu. Fakat o zamanlarda komünist gibi meydan okumalar ya da toplum önünde suçlu gibi belirsiz tamlamalar Paul için önemli değildi. Amerika'daki siyasi iklim sert anti-komünist esmiyordu ve SSCB en büyük müttefik idi. Dahası iyi tanınan Paul için küçük bir komiteye sahip olan Dies korkutucu gelmiyordu. Amerikan halkına defalarca söylenen vermek zorunda oldukları savaşın dünyanın tanımış olduğu en büyük zorbalardan birine karşı olduğu idi. Eğer bu savaş kazanılırsa özgürlük ve demokrasi ebediyen onların olacaktı. Robson, savaş bitip de barış geldiği zaman kendisi ve siyah halkının gerçek bir demokratik Amerika'da yaşayacaklarına ve ırksal eşitliğin hayatının gerçeği olabileceğine inanıyordu. Böylece Paul şarkı söylemeye devam etti. Güney'e ve kuzeye yolculuk yaptı. 30-40 bin kişilik konserlerde özgürlük için söyledi. San Quentin cezaevinde ve New York Carnegie Hall'de söyledi. Paul daha uzun, daha siyah, daha güçlü görünüyordu ve o muhteşem bariton sesi her zamankinden daha güzeldi. Seyahati boyunca siyahlar için ayrılmış bekleme odaları ve kompartmanları kullandı. Eğer ülkedeki tüm siyahlara ulaşmayı umuyorsa bu Jim Crow şartlarına uyması gerekiyordu. Fakat bir sanatçı olarak övülüp ödüllendirilmesini ve bir siyah olarak ayrımcılığa uğramasını aynı sistemin içinde birlikte yaşatan bu demokrasiye karşı da sabrı taşmıştı. Bu durum savaş sonrasında değişmeliydi. Avrupa'da demokrasi için savaşmış olan siyah askerlerin bu durumu göz ardı edeceklerini beklemek imkansızdı. Savaş yılları boyunca Paul'ün düşünceleri bu doğrultuda oldu. Paul'ün özgürlük için verdiği çaba siyahlar tarafından beğeniyle izleniyordu. Atlanta'da bir siyah okulu olan Morehouse Koleji Paul'ü şeref üyesi olarak tanıdı. Bu, onun kendi insanından aldığı ilk ödüldü ve Paul'ü onurlandırdı, mutlu etti. 8. ayrımın sonu, sayfa 93.